Evet, iyi geceler sayın seyirciler. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ile birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Muhtar.
Hoş bulduk. Ne konuşalım? Gece
konuşacak çok şey var tabii. Evet. Tabii iman hakikatleriyle başlayabiliriz. Yine Darwinizmin mesela yeni bilimsel gelişmeler oldukça Darwinizmin çöküşü daha da belirginleşiyor. Daha da anlaşılır hale geliyor. Onlardan da bahsederiz.
O zaman bir iman hakikatiyle başlayalım. Çok sevimli bir canlı var. Bakın burada yüzüyor. Fakat çok değişik yani böyle alışılmışın dışında. Özür dilerim. Çok değişik hareketlerle.
Ne bu canlının adı?
Ben de adını tam bilmiyorum ama böyle çok değişik yani. Bugün gördüm ilk defa. Bakın bütün bölümlerini hareket ettiriyor ve bununla yüzebiliyor. Yani olağanüstü bir değişik maşallah. Allah'ın dilemesiyle.
Maşallah.
Bu da bir deniz ineği. Maşallah. Çok da sevimli bir şey böyle.
Bakın, yosunlar da mı besleniyor?
Çok da çok da sokulgan böyle. Geliyorlar, kaçmıyorlar da. Evet.
Çok değişik bir canlı.
Evet. Hakikaten Allah tabii çeşit çeşit yaratmış. Yani evet. Her birinde değişik iman hakikatleri var. Yaratılış mucizeleri.
Evet.
Bu da böyle çok sevimli, sokulgan deniz ineği. Bunu gösteriyor yüzünü.
Otobur herhalde bunlar da aynı şeyde yosun yiyerek evet. Besleniyorlar.
Çok bakıyor şaşkın şaşkın inanamayan gözlerle.
Maşallah.
Ama en ufak bir ürkme, bir kaçma belirtisi de göstermiyor.
Cüssesine güveniyor
evet,
olabilir
belki. Dev cüssesi, evet. Şimdi hem kuyruğu var, onu göreceksiniz yüzmek için.
Evet.
Hem de yüzgeçle ayak arası, yüzgeç gibi yapılar var. Onlarla da suyun dibinde yürüyebiliyor aynı zamanda. Tabii suyun içinde ağırlık olmadığı için. Yani normalde karada ağırlığını taşımıyor tabii bu yapılar ama.
Deniz fillerine benziyor. Şeyde...
Evet, burada
kutuplarda yaşayan deniz fillerine benziyor ama evet. Farklı tabii ki.
Şimdi tabii Allah çok farklı yaratmış. Hem benzerlikler var hem de önemli farklılıklar var canlılar arasında. Fakat bu benzerliklerden yola çıkarak işte evrimcilerin yaptığı bu. Yani alakası olmayan bir şey iddia ediyorlar. Bir canlı bir canlıya benzer yönleri varsa işte demek ki ondan evrimleşti gibi. Bu son derece yanlış.
Çünkü hani elde veriler olur da o sonuca ulaşılır değil evet. Mi? Öyle yapmıyorlar. Diyorlar ki böyle olmuştur. Ona göre şeyleri verileri buna göre yorumlayalım diye böyle saçma bir olayın içine sokuyorlar kendilerini.
Evet.
İçinden de çıkamıyorlar. O işte uydurdukları işte sözde evrim ağaçları yapboz tahtasına dönmüş durumda. Artık rezalet boyutunda.
Yani onlar zaten kesin olarak yalanlanıyor da fosil kayıtlarıyla.
Evet.
Tabii yaptıkları çok saçma. Çünkü yani benzerlik de olsa canlılar arasında çok büyük farklılıklar var. Zaten şöyle bir şey de yaptılar.
Şeyde vardır ya, evet. Felsefede vardır. Hani tüme varım vardır. Yani sonuçlardan veriler toplana toplana sonuçta bir gerçeğe ulaşılır. Öyle değil mi? Bunlar öyle yapmıyorlar. Tümden geliyorlar. Yani zaten diyorlar bu olmuştur bunu böyle ön kabul. Bak bu çok yanlış bir şey. Ön kabul ne demek? Ön kabul bile bir şeyi kabul ediyorlar. Ondan yola çıkarak sonuçları şey yapıyorlar.
Yani bilimde aslında tabii tümden gelim metodu kullanılır.
Evet.
Tüme varım da kullanılır, tümden gelim de kullanılır. Ama burada yani gözlemler ve deneyler tarafından yalanlanan mantığa aykırı bir şey uydurmaya çalıştıkları için o yanlış zaten.
Yanlış
yani
işte.
Evrim vardır, o zaman benzerlik varsa evrimleşmiştir. İşte onun proteini diğerine benziyorsa demek ki oradan gelmiş. Ortak bir atadan gelmiş. Yani bu saçma yani. Zaten kendisi saçma Darwinizm. Bir de bütün saçmalıkları daha fazla saçmalığa uydurmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı yanlışlık yapıyorlar. Yoksa bilimde kullanılır o metot.
Evet.
Tümden varım da yapılır, tüme varım da yapılır. Yani bir şeyi bir yerde gözlemlersiniz. Mesela dünyanın bir yerinde bir taş dünya yüzüne düştüğünde işte dünyanın her tarafında yer çekimi vardır diye bir hipotez öyle sürebilirsiniz.
Tamam.
Ondan sonra gider ispatlarsınız bunu.
Evet.
Ya da bir şeyin genelini gözlerlersiniz. Ondan sonra özele indirgeyebilirsiniz. Yani bu olur bilimde.
Evet.
Ama Darwinizmin temeli yok. Yani ortaya çıkış sebebi tamamen saçma. Zaten mesela Darwin de bunu söylüyor. Diyor ki Darwin, yani evrim teorisini ortaya attığında evrim teorisinin olabilecek tek delili diyor fosillerdir diyor. Fosillere bakmamız lazım diyor. Fosil kayıtlarına. Yavaş yavaş geçişlerle ara geçişler olması gerekir diyor. Ama diyor bunu diyor bulamıyoruz diyor. Yani şimdi burada o zaman tabii saçmalık şurada. Eğer sen bir iddiayla ortaya çıkıyorsan ve kendin de söylüyorsan, kitabın içinde söylüyor bunu. Yani bunun zaten delili yoktur diyor.
Ortaya atıldığı anda zaten çürütülmüş. Çürük bir teori evet. olarak ortaya çıkmış.
Kendisi öyle söylüyor mi? Yani bunu.
O zaman yani tümden gelimin bir anlamı kalmıyor. Zaten nereye geleceksin? Geleceğe yol evet. yok.
İşte ileride bulunur falan gibi saçma. Halbuki Darwin döneminde fosiller bol bol var.
Evet.
Hocamız demişti kazma kürek de var o dönemde. Kazılıyor, bakılıyor. Hakikaten
çok kazılmış,
fosil dolu ortalık. Söylüyor zaten. İşte Silüryen diyor mesela Kambiyen dönemine. Silüryen dönemindeki Kambiyen dönemini de açıklayamıyor zaten. Ondan sonra ara geçiş formu yoktur diyor. Ya o çok net bir şey. Çünkü yani elinizde böyle fazla fosil olmasına da gerek yok. Eğer 10 tane fosil varsa, dünyanın değişik noktalarından bulduğunuz 10 tane fosil varsa bunun 9 tanesinin ara geçiş formuna ait olması gerekir. Bunun da işin istatistiği böyledir. 20 olduğunda bu işte 18 olacak, 19 olacak. 100 olduğunda %99'u ara geçiş formlarına ait olacak. Yani oran olarak böyle olması gerekir. Çünkü sabit türler, değil mi? Milyonlarca tür sabit tür varsa trilyonlarca ara geçiş formu olması lazım.
Bir de şeyi hiç düşünemediler onlar. Adnan Bey ilk defa bunun böyle ne kadar büyük bir utanç olduğunu onlar adına hatırlatan Adnan Bey oldu ilk defa. Simetriyi açıklayamadılar. Yani simetriyi tesadüflerle açıklayamıyorsun ki. Yani orada bir tarafta el oluşmuş. Beş parmaklı bir elden bahsediyoruz. Diğer tarafta da aynısı var. Yine beş parmaklı ve birbirini tamamen simetrisi. Yani üst üste koyduğumuzda hiçbir fark yok. Tırnakların yapısına kadar, eklemlerin şekline varıncaya dek tamamen birbirinin kopyası. Yani birbirinin aynaya yansıması simetriden bahsediyoruz. Sağlı sollu. Yani bunu hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamayacak bir şey bu. Açıklanamıyor da. Yani çok şey var evrim teorisinin ne kadar komik durumu olduğunu gösterecek olan.
Şimdi bakın fosil deyince hemen gerçek fosillere bakalım. Bu çok önemli. Gerçek fosiller evrimi %100 yalanlıyor. Bakın yaşayan fosillere baktığımızda. 7.3 milyon yıllık çita mesela. Değil mi? Çok detaylı olarak görüyoruz. Ki dişlerine kadar korunmuş. Bu tabii fosiller de çok özel. Allah dileseydi fosil de olmayabilirdi ama Allah delillerini ortaya çıkarmış. Bakın günümüzdekiyle aynısı.
Evet.
Şimdi bu neyi gösteriyor? Evrim olmadığını gösteriyor. Halbuki biz baktığımızda fosil kayıtlarına bakın dediğim gibi 100 taneden 99 tane fosilin en az 99 tanesinin mutlaka ve mutlaka ara geçiş formlarına ait olması lazım gelir. Çünkü bir fosilden bir türden diyen onların dediği gibi milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş ve tesadüfi değişikliklerle olacak olsaydı olamaz da ya mantıken de olamaz da hani bilimsel olarak da böyle. Öyle olmuş olsa o zaman milyonlarca iki türün arasında milyonlarca yarım yamalak eciş bücüş asimetrik patolojik canlıların fosilleri olması gerekir.
Şimdi genetik bilimi ilk ortaya çıktığında zaten evrim teorisini çürüten bir şey olmuş oldu. Çünkü doğal seleksiyonla hiç bağdaşar bir yanı yoktu. Çünkü evrim teorisinin şeyi bilginin yavaş yavaş birikerek organların ilkelden gelişmişe doğru bir süreç yaşadığı şeklindeydi iddia. Bunu desteklemiyordu. Zaten doğal seleksiyon böyle yeni bilgiler eklemesi zaten söz konusu değil. Genetik ortaya çıkınca buna ait bir mekanizma da yine ortaya konamadı. Tam tersine mutasyonun tahrip edici özelliği vardı zaten. Şimdi genetiğe bakış açılarını da gördüğümüzde yine hayretle karşılaşıyoruz evrimcilerin. Şimdi öylesine büyük bir kompleks bir yapı ve binlerce ciltlik ansiklopediye ait bir bilgi küçücük hücrenin çekirdeğinin gözle görünmeyen angstrom büyüklüğündeki mikron büyüklüğündeki çekirdeğin içine yerleştirilmiş. Buradaki DNA açıldığında 1 metre gibi bir uzunluğu var. Tamam. Buna dediler ki işte bu kadar çok bilgi var burada. İşte bir kısmı boştur, bir kısmı çöptür dediler. İfade buydu. Junk DNA diyorlardı ya. Yani kullanılmamaktadır diyorlardı. Şimdi bakıyorsunuz hep böyle bir cehalet var temelinde. Sonradan yani bunu zaten böyle söylemek çok yanlıştı başından itibaren. Çünkü şöyle denebilirdi. Buranın ne işe yaradığını henüz bilmiyoruz denebilirdi. Ama bakın evrimci zihniyet o tümden gelen yani evrimi oldu diye kabul edip sonuçta her şeyi evrime bağlamaya çalışan o ön yargılı zihniyet DNA'nın o büyük kısımlarına çöp DNA diyebildi. Bugün peki nedir durum? bakıyoruz o çöp dedikleri kısım aslında o anda bilmedikleri ama daha sonra şu anda anlaşılmış haliyle bütün genlerin nasıl çalışacaklarını, ne zaman başlayıp ne zaman çalışacaklarını yöneten ana birimler olduğu anlaşılmış oldu. Yani regülatör bölgeler diye kabul ediliyor bu bölgeler. Şimdi o işte tümden gelim her zaman için bakıyorsunuz evrimcileri yine utanacakları bir duruma sokmuş durumda yine aynı şekilde, öyle değil mi?
Evet.
DNA genetik bilimi.
DNA zaten tam anlamıyla yani iflas ettiriyor onların evet. bütün iddialarını. Hatta öyle detaylar ortaya çıktı ki yani bu geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan detaylar tam anlamıyla yani evrimi olamayacağını ortaya koyuyor. Mesela bakın burada şimdi Harvard Üniversitesi'nden hücrenin 3 boyutlu olarak görüntüsünü hazırlamışlar. Bakın ben şimdi size bir bölümünü göstereceğim. Sadece küçük bir bölümünü. Şimdi hücrenin içinden moleküller dışarı böyle atılabiliyor. Hücrenin zarıyla bağlantılı olarak kesicikler geliyor. Bakın burada çok özel maddeler var. Bir enfeksiyon olduğunda kemokin diye bir madde, bakın bu salgılanıyor. Bir reseptöre yani alıcıya bağlanıyor burada görüldüğü gibi. Bu alıcıya bağlandığında G reseptörleri deniyor bunlara. Hemen hücre zarının üzerindeki bu kompleks özel molekülleri harekete geçirmeye başlıyor. Bakın G proteinlerini görüyorsunuz burada. Bu G proteinleri birdenbire bir araya toplanmaya başlıyorlar. Bakın burada gördüğünüz integrin denen bu yapılarıyla integrinler bunlar. Gruplaşıyorlar. Bunlar gruplaştığı anda bakın hücrenin içinde dış kısmında ki özel alıcılar hareketleniyor. Bunlara ICAM diye bir yapısı var, isimleri var. Yani Latince isimleri çok önemli değil de bunların bakın kaç tane reaksiyon oluşuyor. Şimdi bir lökosit geliyor, bu ak yuvarlar hücrenin bakın şurada durduralım. Pardon. Bunlar biliyorsunuz vücutta bağışıklığı sağlıyor ak yuvarlar. Ak yuvarlarda damar yüzeyinde geziyorlar daha fazla. Bunun
makrofajlar mı?
Yok, ak yuvarlar bunlar. Yani lökosit.
Lökositler.
Hücrenin içinde damarların içerisinde yüzeyinde geziyorlar. Bunun şöyle bir hikmeti var. Bir olay olduğunda çünkü sadece kanın içinde orta yerinde akıyor olsa dışarı çıkamayacak. Kan sürekli akıyor çünkü hücrenin içerisinde. Halbuki damar yüzeyinde gezdiği için ki bu da şundan dolayı kaynaklanıyor. Bakın damarın yüzeyindeki hücrelerin üzerinden minik böyle ipiksi yapılar çıkıyor ama bunlar çok küçük. Yani böyle elektron mikroskopla ancak ortaya konabilecek yapılar. Lökositlerin yani ak yuvarların yüzeyinde de aynı o ipliksiklerden var. Hepsi birbirine tutunduğu için hücrenin yüzeyinde yuvarlanarak geziyor bunlar. Şimdi demin gördüğümüz olaydan dolayı bakın demin gördüğümüz bir kemokin diye bir madde salgılandı. O bazı reseptörleri, bazı molekülleri harekete geçirdi. Bundan dolayı lökositi tamam mı? Hareket ederken birdenbire hücre yüzeyinde durduruyor bu. Fakat çok önemli bir değişiklik daha meydana getiriyor. Bakın bu inflamasyondan dolayı olan lökositin yapısı değişiyor bakın. Akışkan bir yapı kazanıyor görüyor musunuz?
Hücrenin aradan sızarak hücrenin içine girebilecek şekilde değişiyor
evet.
öyle mi?
Damar hücrelerinin arasından bakın dışarıya çıkabiliyor. Yani bu muazzam bir akıl ve birbirine bağlı reaksiyonlar görüldüğü gibi. Neden hücrenin dışına çıkıyor? Çünkü orada mikroplanmış olan, enfeksiyon olmuş olan dokuya anında müdahale var damarın dışına çıkartarak evet. bunları.
Şimdi o zaman özetlemek gerekirse şimdi hücrenin içinde bir mikrobik bir durum var. Mikroplar hücreye saldırmış durumda. O hücre de
evet.
vücudumuza ait o hücre de bu şekilde bir alarm mekanizmasını devreye sokuyor öyle mi?
Bakın şimdi anlaşılması bakımından tekrar göstereyim çünkü biraz evet. hakikaten karışık böyle kolay anlaşılır değil. Allah öyle detaylı bir yaratılış var ki yani bu insanlar zaten bunu ortaya koyabilmek için yıllarca laboratuvarlarda gece gündüz 24 saat çalışıyorlar böyle. Ancak o şekilde ortaya çıkabiliyor birikimleriyle, insanlığın birikimleriyle. Bakın şimdi birazdan başlayacak. Bu da yürüyen proteinler mucizesi. Yani yürüyerek keseleri taşıyorlar. Daha önce de görmüştük bunu. Bakın bir kese geliyor, içindekileri boşaltıyor. Bu anı gösteriyor bu olayı. Bu da çok büyük bir mucize. Şimdi bakın kemokin diye bir madde salgılanıyor. Enfeksiyon olan dokuda. Bu çok önemli. Bunlar çok özel moleküller. Bunlar da DNA'da kayıtlı. Bunlar salgılandığı anda, bakın kemokin molekülünü görüyorsunuz. Gidiyor, bir alıcıya bağlanıyor. Bu onun alıcısı. İşte bu iki reseptörüne bağlandığı anda, ki buradaki o kompleksi görüyorsunuz, hücrenin iç kısmına doğru bazı proteinler aktive oluyor. G proteinleri deniyor bunlara. Ve hücrenin dışında, bakın burada, integrin denen moleküllerin bir araya gelmesini sağlıyor bu. Birdenbire gruplaşmaya başlıyorlar ayrı ayrı dururken birbirlerinden. Bunlar integrin molekülleri. İşte bunlar bir araya geldiği için hücrenin dışında birdenbire hücrenin dışındaki alıcılar bu sefer aktif hale geçiyor. ICAM denilen. Bakın diğer moleküllerle bağlandı. Bu işte damarın yüzeyinde yürüyen lökositi birdenbire durduruyor. Bakın fren yaptırdı.
O da orada devreye geziyor
evet,
zaten.
Ayrıca molekül değişiklikleri akışkan bir yapı kazandırıyor. Ve birdenbire o yuvarlak hücre bakın su gibi akışkan hale gelip damar duvarının hücrelerinin arasından ki çok küçük aralıklar bunlar. Birdenbire dışarıya çıkıyor. Şimdi bu çok üstün bir yaratılış değil mi? Ya evet. Bunun tesadüf açıklanabilecek bir tarafı var mı? Tabii ki yok.
Şimdi burada
muazzam bir yaratılış var.
Burada yorumlanması gereken pek çok nokta var. Bir defa öyle üzerine hemen geçebileceğimiz bir konu değil bu. Bir defa enfeksiyon olduğunda hücre bir defa savunma yani alarm mekanizmasıyla beraber donatılmış. Bu şuna benziyor. Evet. Eve alarm sistemi kurmuş olmaya benziyor öyle değil mi?
Evet.
Alarm sistemi kurmuşsunuz. Hırsız girdiğinde eve alarm sistemi harekete geçiyor. Bu nasıl bir sistem? Herkes bilir evine alarm sistemi kuranlar. Hareket dedektörleri vardır. İşte merkezde harekete geçip işte gerekli telefonları arayan bilgisayar çipleri vardır. Sistem buna göre hazırlanmıştır. Ev sahibini ya da merkezi uyarır hemen. Öyle değil mi? Buna ilişkin yani çok detaylı bir mühendislik çalışması gerekir bu. Bakıyorsunuz aynısı hem de çok çok kat be kat daha ötesi bir sistem. Alarm mekanizması hücrenin içinde kurulmuş.
Evet bak kaç aşamalı.
O kemokinleri yani... harekete geçirmesi.
Evet.
Yüzeyindeki o şeyleri ICAM'leri ICAM denen işte o alarm veren uzantıları proteinleri dışarıya çıkarmış olması ayrı bir detay. Onları ayrıca üretmiş olması DNA'sındaki bilgiye göre uygun bir şekilde ürettiği proteinler zaten bunlar. Hareketli motorlar.
Evet.
Sonra da gidip o makrofajın orada olduğunu biliyor olması lazım. Ve o şey lökositin orada devreye gezdiğini bilmesi lazım. Ve onu kendisine doğru çağıracak olan mekanizmayı detaylarını da biliyor olması lazım. Ona göre üretmiş olması gerekiyor. Yani her yere hakim olan bir akıl var burada. Ve biz bu aklın tecellisini görmüş oluyoruz burada.
Evet. Bak yani İnşallah. Bu sadece ufak bir bölüm. Mesela bakın şimdi lökositlerin damar duvarındaki hareketlerini göstereyim size. Damarın içine bakın görüyorsunuz al yuvarlar ortada akıyor. Lökositler damar duvarında gidiyorlar. Bunun sebebi son yıllarda ortaya kondu. Çünkü lökositlerin bakın üzerindeki yapılarla damar hücrelerinin üzerindeki iplikçikler birbirine tutunuyor. Her bir şey tutunduktan sonra diğerleri kurtularak bakın kurtuluyor ve böylece yuvarlanarak damar boyunca gidiyor. Ama kandan daha az bir yavaş bir hızla gidiyor. Biraz önce de hikmetini gördük bunun. Çünkü bir mikrobik enfeksiyon olduğunda, bir bakteri girdiğinde vücudumuza ya da enflamasyon dediğimiz mesela bir durum oluyor. Bir kızarıklık, şişlik ve sıcaklık oluyor ciltte. Bu mikroba bağlı da olmayabilir de aynı zamanda. İşte öyle durumda anında işte o moleküller, özel moleküller salgılanıyor ki bunlar DNA'da kodlanmış olarak var. Lökositlerin oraya hareketini sağlıyor. İkincisi özel bir mekanizmayla frenleme yaptırılıyor, durduruluyor. Ak yuvarlar, bu bağışıklık hücreleri. Üçüncüsü ayrı moleküller birdenbire akışkanlığını değiştiriyorlar. O gördüğümüz normal yuvarlanarak giden yuvarlak hücre birdenbire su gibi akışkan bir hale geliyor. Ama kurtulup kanın içinde kanla birlikte akmaya devam etmiyor. Gene bulunduğu yerde kalıyor. O ıslak gibi yapısıyla hücre zarlı hücrelerin arasından dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıktı tekrar toparlanıp ve mikroplara karşı savaşmaya başlıyor. İşte bu muazzam bir yaratılış var. Yani Sübhanallah. Allah'ı tesbih etmemiz için Allah gösteriyor. Biz normalde bilmiyoruz mikrop girdiğinde ne oluyor. Değil mi? Bir yerimize mikrop girdiğinde işte iltihap oluyor vesaire ama o iltihap olan iltihap zaten vücudun savunma mekanizması. Oradaki oluşan o kızarıklık değil mi? Acı oluşur, ağrı oluşur aynı zamanda. Aynı zamanda sıcaklık oluşuyor. Şiş oluyor bazen değil mi? Ödüyor, ödem oluyor, şişiyor. İşte bunların hepsi oradaki mikropla mücadele edebilmek için vücudun savunma mekanizmasındaki detaylar ki bundan çok daha fazla. Değil mi? Orada kızarıklığı yapan ayrı maddeler var, şişliği yapan ayrı maddeler var. Damarların geçirgenliği değişiyor. Birdenbire başka hücreler, makrofaj denen hücreler geliyor. Antikorlar geliyor. Yani sayısız bir detay var. Mesela işte gene bu Türkiye'nin önüne gelen evrimcilerinden Ali Demirsoy evrimi savunuyor. Ama diyor ki insanın bağışıklık sistemi için. Şimdi insanın bağışıklık sistemi dışarıdaki bütün mikropları ve virüsleri tanıyacak şekilde donatılmış. Ya bu çok büyük bir mucize. Yani insanın DNA'sında, bakın daha doğar doğmaz, daha dışarıda hiçbir şeyle karşılaşmadan dışarıdaki, dış ortamdaki bütün bakterilere ve virüslere karşı antikorların genetik şifreleri DNA'mızda kayıtlı olarak var. Ali Demirsoy diyor ki, bunun diyor, DNA'nın diyor, bunu bilmesi için diyor, kahin olması gerekir diyor. Bağışıklık hücrelerini diyor, tanıması için kahin olması gerekir diyor. Abi kardeşim desene, Allah yaratmıştır. Yani Allah'ın aklı bu, çok açık bir şekilde. Çünkü mikrobu, virüsü, bakteriyi yaratan da Allah'tır. Ona karşı anahtar kilit uygunluğunda, değil mi? Antikor denen silahları, bağışıklık hücrelerinin içindeki o kodlanmış proteinleri yaratan da Allah'tır. Ki milyonlarca değişik versiyonu var bu antikorların. Ve anahtar kilit uygunluğunda, mesela bir bakterinin dış yüzeyinde özel yapılar var, değil mi? Protein yapıları. Onları tanıyan işte bu antikor denen silahlar tıpkı anahtarın kilidi uygunluğu gibi gidiyor, onun üzerine yapışıyor ve onu imha ediyor. Ama bu önceden vücutta var şifrelenmiş olarak. Hatta aşılama mekanizması budur. Mesela aşı yapıldığı zaman insanlar zannediyor ki hiç olmayan bir şey üretildi birdenbire. Öyle olmuyor. Aşı yapıldığı zaman siz o mikrobun parçasını verdiğiniz zaman kişiye, onun zaten DNA'sında kayıtlı olan, o mikroba karşı uygun olan, anahtar kilit gibi uygun olan antikorlardan fazlaca üretiliyor. O anda ihtiyaç olmadığı için üretilmemiş olanlar birdenbire üretilmeye başlanıyor. Ama bunlar DNA'da kayıtlı olarak var. İşte bu çok büyük bir mucize. Değil mi? Neden? İkisini de yaratan Allah çünkü. Dışarıdaki mikrobu ve virüsü yaratan Allah. Antikoru yaratan da, değil mi? Bağışıklık sistemin öğeleni yaratan da Allah.
Evet, inşallah. Yani orada yani bunu tabii görmemek mümkün değil. Her gün, hemen her gün karşımıza çıkan şeyler bunlar. İlle de insan hasta olduğunda çalışan mekanizmalar, yani hatırladığımız mekanizmalar olmaktan öte, gün içinde devamlı mikroplarla iç içeyiz ve bağışıklık sistemimiz devamlı surette çalışıyor. Mesela her bir hücre günde ortalama 4 defa kontrol ediliyor. Sağlığı yerinde mi? İçine virüs girmiş mi? Virüs çoğalıyor mu? Bir alarm durumu söz konusu mu? Bu hücre bana işte zor durumda olduğuna dair bir şeyler mi anlatmaya çalışıyor diye. Her hücre makrofajlar tarafından günde 4 defa kontrol ediliyor. Yani bu çok aklımızın çok ötesinde hakim, Allah'ın hakim olan kudretinin göstergesi olmuş oluyor, evet. Bu. Yani ben bunu böyle olsun istemedim. Kimse istemedi. Milyarlarca insan var yeryüzünde yaşayan. Onlardan önce de yaşamış. Onca milyarlarca insan var yaşamış, ölmüş olan. Bunlar da istemediler. Peki kim bu şekilde yaratıyor? Kim bunu istiyor? İşte Allah'ın sonsuz gücü ve kuvvetiyle, iradesiyle yaratılmış olduğunu görüyoruz, anlamış oluyoruz burada.
Evet, yani öyle büyük mucizeler var ki insan vücudunda. Hakikaten böyle, yani Allah'ın sonsuz gücünü kanıtlıyor. Mesela şimdi biraz önce bahsettik. Bağışıklık dışarıdaki mikropları ve virüsleri tanıyıp onları imha ediyor, değil mi? Bağışıklık sistemi. Aynı şekilde mesela bir doku nakli yapıldığı zaman, mesela bir organ nakli yapılıyor, değil mi? Birisinden böbrek alınıp bir diğer kişiye naklediliyor. Ya da kemik iliği nakli. Ben geçirdim kemik iliği nakli. Burada bağışıklık sistemi bu gelen başka kişiye ait dokunun yabancı olduğunu anlayıp ona karşı saldırıya geçiyor. Dolayısıyla bu organ nakli geçiren kişilerde özel ilaç verilir, değil mi? Bağışıklık sistemini bastırmak için. Yoksa anında gelen organı imha eder.
Tabii.
Bir kişi de hayatını kaybeder.
Evet.
Fakat bağışıklık sistemini de tabii bastırmak tehlikelidir. Çünkü enfeksiyonlar açık hale geliyor.
Evet.
Şimdi burada çok önemli bir mucize var. Evet, bağışıklık sistemi dışarıdaki dokulara böyle bu şekilde saldırıyor ve onları imha etmeye yönelik bir hareketi var ama kendi dokusuna ne yapıyor insanın? Kendi dokusuna hiçbir şey yapmıyor. Değil mi? Hiçbir insanın bağışıklık dokusu, normalde hastalık halleri hariç, ki hastalıkları var özel bunun da, gidip insanın dokularına zarar vermiyor. Ama verdiği durumlar var. Mesela romatizmal hastalıklar var, değil mi?
Evet.
Gidiyor eklemlerini tahrip ediyor, damarlarını tahrip edebiliyor, başka organlarına zarar verebiliyor. Bağışıklık sistemin dengesizliğini Allah şimdi özel olarak yaratılmış. Nereden tanıyor insanın kendi dokusunu? Değil mi? Normal şartlarda tanıyor. Hiçbir zarar vermiyor. Yani durup dururken saldırmıyor ki. Sadece dışarıdan gelen yabancı olarak kabul ettiği için. Evet. Bakın bu çok büyük bir mucize. Allah'ın yaratma mucizesi. Mesela ben şimdi kemik iliği nakli geçirdim. Bana yabancı bir vericiden kemik iliği nakledildi. Yani benim akrabalığı da olmayan. Dokularımız yani en uyumlusu seçildi tabii. Onda 10 uyumluydu ama buna rağmen teknolojinin belirleyemediği ufak farklılıklar vardı. Ve ben 6 sene boyunca yıllarca bağışıklık sistemini bastıran ilaçlarla tedavi oldum. Hatta önemli hastalıklar gelişti. Uyumsuzluk hastalığı diye bir hastalık gelişti. Sen de zaten o dönemde gelmiştin, bilirsin. Değil mi? Öldürücü bir hastalık normal şartlarda. Bağışıklığın bastırıldığı için Bu sefer enfeksiyonlar açık hale gelmiştim. İşte insanın bağışıklık sisteminin kendi vücudunu tanıması da bir ayrı bir iman hakikati. Çok özel yaratıldığı çok belli. Değil mi burada? Yani evet. Kendi dokusunu nereden tanıyor? Kim vermiş bu aklı? Kim vermiş bu emri? Değil mi? Allah'ın olduğu çok açık.
Ya arada böyle dilimiz sürçebiliyor tabii. İşte Allah özel olarak yaratmış demek isterken, önce sen de söyledin. Allah haşa özel olarak yaratılmış dedin. Böyle sürçmeler olabiliyor evet. Hızlı konuşurken.
İnşallah Allah affetsin tabii.
Dikkatli böyle aradan kaçabiliyor. Seyircilerimiz onu tabii ki hüsnüzan etmeleri lazım. Biz de böyle suçlisan ediyorsak Allah affetsin tabii inşallah.
Evet.
Fark ediyorsak da etmiyorsak da inşallah.
Tabii Allah yaratmış Allah. Evet. Haşa. Allah evet. Mutlak varlıktır.
Evet.
Yani tek yaratıcı Allah'tır. Dolayısıyla zaten yaratılmış bir şey ilah olamaz ki. Yaratıcı olamaz.
Tabii.
Haşa mesela ateistler o soruyu soruyorlar bazen. Değil mi? Böyle haşa Allah'ı kim yarattı diye. Şimdi zaten yaratılan bir şey yaratıcı olmaz. Allah her şeyi yaratandır. Kendisi yaratılmamıştır.
Evet, zaten değil mi? Burada onu anlatıyoruz.
Allah samettir. Yani evet. Böyle her şeyi yaratan Allah'tır.
Evet. Şimdi tabii hastalıkları da Allah özellikle veriyor. Mesela bir alerjik bir reaksiyon. Neden oluyor? Hiç veya işte niye bir anda kaşınmaya başlıyoruz? Orada imtihan olarak da olabilir. Aynı şekilde Allah o sistemin nasıl çalıştığını daha iyi anlayalım, fark edelim. Bağışıklık sisteminin hareketli olduğunu Allah bize bir şekilde hissettirmiş oluyor. Pek çok hikmeti var mutlaka. Ama ilk planda akla gelen şey bir defa zorda kalıp da sabretmemiz gereken bir durum oldu. İkincisi, yani sabırla Allah bizi deneyeceğini zaten söylemiş ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. Bir o şekilde imtihan için verebilir hastalığı. İki, sistemin varlığını bize hatırlatması olabilir aynı şekilde. Ki hatırlayalım ve nasıl normal zamanda nasıl normal çalışıyorsa onu bilelim ve ona göre şükrümüzü yerine getirelim. Allah'a teşekkür edelim, şükredelim diye yine gösteriyor olabilir bize. Her halükarda hastalık hayır oluyor, mümin için hayır olmuş oluyor. Alerji de böyle, işte bağışıklık sisteminin gereksiz tepkileri mesela egzema olabiliyor veya işte dediğim gibi doku naklinde işte çeşitli gösterilen reaksiyonlar doku reddi olsun yine aynı şekilde. Hepsi mutlaka bir hikmetle yaratıldığı kesin. Allah hikmetle yaratıyor, karşımıza koyuyor. Buna göre tefekkür edip Kur'an'a göre doğru yorumu yapalım diye inşallah.
Evet. Şimdi imtihan konusundan bahsettin de hakikaten Kur'an'da zaten Allah insanları imtihan edeceğini bildiriyor. Mesela evet. Birkaç ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun diyor Allah. Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bakın Allah değil mi? Korku, açlık, mallardan ve canlardan, yani bunun içine hastalık da dahil tabii, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz diyor. Ürünlerden eksiltmekle mesela ekonomik kriz oluyor.
Evet.
Değil mi? Korku yaşatabilir Allah. Açlık yani bu şekilde. Allah imtihan edeceğini bildiriyor. Ayrıca mesela başka bir ayette yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malı olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Bakın Allah
sabrı burada tabii. Tavsiye ediyor inşallah.
Ve iyiliğini de Allah ölçüsünü vermiş. Mesela inşallah. Bazı insanlar bazen diyorlar ki işte benim kalbim temiz. Haşa Allah'a inanmıyorum ama kalbim temiz, kötülüğüm yok. Öyle değil diyor Allah.
Evet.
Değil mi? Bakın yüzlerinizi doğuya batıya çevirmeniz iyilik değildir diyor. İyilik diyor Allah. Allah'a, peygamberlerine, meleklere, kitaba ve kitaba iman eden, işte mala olan sevgisine rağmen onu veren, namazı dosdoğru kılan
şekilde,
ve savaşın ve hastalığın,
harcanıyor Allah'ın.
Bakın özel olarak ona da dikkat çekmiş Allah. Savaşın ve hastalığın kızıştığı zamanlarda sabredenler diyor. Çünkü hakikaten hastalık mesela büyük bir imtihan. Savaş da öyle değil mi? Sahabe büyük savaşlara girmişler.
Hastalık çok şiddetlenebilir.
Evet.
Yani çok ciddi hastalıklar olabiliyor. İşte kanser oluyor. Yoğun kemoterapi alabiliyor insanlar. Ya da bir trafik kazası geçiriyor. Bacağı kırılıyor. çok ciddi acılar çekiyor olabilir insan. Orada bile sabır, sabır. Allah'ın onu imtihan olarak verdiğini bilmek.
Tabii.
Hiçbir şekilde zaten isyan söz konusu olamaz. Haşa, öyle bir şey. Direkt şeytanın etkisindeki bir insanın yapabileceği bir şey. Allah'ı unutmuş olan bir insanın yapabileceği bir şey. Bu niye başıma geldi demek tek başına bir isyan zaten. Öyle bir şey kesinlikle müminin zihninden geçecek bir düşünce bile olamıyor, öyle bir şey Allah'ın izniyle. Orada devamlı hep şükür, sabır, Allah'la birlikte olmak. İnsanı zaten ayakta tutan şeyler yine bunlar oluyor.
Tabii ki, yani hastalık aslında çok büyük lütuf. Yani ben işte en ağır hastalığı geçirdim. Yani daha öldürücü bir kanser yoktu. Bir de aldığım tedavi de işte bir insanın alabileceği en fazla kemoterapiyi aldım. Yani 100 bine yakın hap yuttum. Ondan sonra iki kemik iliği nakli geçirdim. İkisi de çok öldürücü. %90'ın üzerinde öldürücü de demişlerdi o zaman. Artık %100'e yaklaşmıştı neredeyse. 6 ay arayla geçirdim. Yani iki kemik iliği nakli 6 ay arayla, öyle geçirip de hayatta kalan başka kişi olmayabilir. Başka hasta olmayabilir. Yani dolayısıyla çok zorluydu ama çok büyük nimetti, lütuftu. Yani evet, benim için. Elhamdülillah. Çok hamd ediyorum. Yani 6 sene sürdü. Çok zorlu hastalık. Yani zorlu derken Allah tabii şunu garanti ediyor mutlaka insana. Kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiz diyor Allah. Bakın, evet, bu çok önemli. Ben hep bu ayeti düşünüyordum. Benim ağrımın çok arttığı dönemler oluyordu. Yani sabahtan akşama kadar midem bulanıyordu. Ona rağmen avuç avuç hap yutmak zorunda kalıyordum. İşte geceleri hiç uyku yoktu çünkü serumla yatıyordum. Her bir saatte bir uyanmak zorunda kalıyordum. Evet. Uyku ilaçları alıyordum, ona rağmen uyuyamıyordum. Böyle böyle bir yıllarca devam etti. Yani her gün 24 saat 7 gün. Ama elhamdülillah hep bu ayeti düşünüyordum. Kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiz. Demek ki ben onu kaldırabildiğim için Allah bana onu veriyor diye çok şükrediyordum elhamdülillah. Evet. Hasta insan, bakın şimdi gördük mesela akyuvarların yapısını. Değil mi? Çok ihtişamlı bir yaratılış var. Hastalık da özel yaratılıyor. Yani bu da çok özel bir durum, Allah'ın yarattığı.
Tabii.
Hastalık da özel yaratılıyor ki insan...
Bakterinin evet, varlığı, bakteri kendi kendine oluşan bir şey değil ki. Adı mikrop tamam ama mikrop kendi kendine oluşmuyor ki. Allah onu yaratıyor. DNA'sıyla, hücre zarıyla, çekirdeğiyle, işte mitokondrisiyle, enerji santrali var içinde. Enerjisini üreten bir mekanizmaları var aynı şekilde. Değil mi? Ribozomlarıyla, evet, orada bir yaratılma var. Allah mikrobu yaratmış. Niçin yaratmış? Gerektiği zaman, gerektiği yerde, gerektiği kişiye hastalık yapsın diye. Burada bir bilinç var. Tesadüfi bir şey mi var? Hayır, yok.
Mükemmel yapıları var.
Virüs var. Virüs var. Apayrı bir teknoloji. Yani bakıyorsunuz cansız. Koyuyorsunuz. İsterseniz uzaya götürün. Sonra yani havasız ve soğuk, mutlak soğuk derecelere tabi tutuyorlar bazı virüsleri. Getiriyorlar tekrar uygun ortamda. Bakıyorsunuz yine hastalık yapıyor. Hiçbir problem değil. Hatta böyle çiçek virüsü var. Şu an -270 derece mutlak, çok ciddi böyle soğukluklarda muhafaza ediyorlar. Deneysel amaçlarla, değerlendirmek amacıyla. Hiçbir şekilde zarar görmüyor. Öylesine mekanizmalara sahip. Otomatik mekanizmalara sahip. Kendi DNA'sını hücrenin içine zerk edecek bir mekanizması var. Ve bu hastalık yapıyor. O DNA'yı zerk ettiği zaman hücrenin içine, hücre o DNA'yı kendi DNA'sıyla, DNA'sından farklı bir şey görmeyip o DNA'daki emirleri yerine getirerek uygun proteinleri üretmeye başlıyor. Bir de bakıyorsunuz etrafta pek çok virüs olmuş hücrenin içinde. Peki bu nereden oluştu böylesine bir şey? Burada bir akıl var mı? Var. Bunu virüs mü akletti? Beyni mi var virüsün? Hayır. Bunu yaratan var. Virüsü de yaratan Allah. O mekanizmalarla hücreye, o DNA'sını zerk edecek mekanizmalarla da yaratan yine aynı Allah. Aynı yaratıcı güç. Ve o hücrenin nasıl enfeksiyon kapacağını da bu şekilde yöneten, başından sonuna kadar nasıl hastalık yaşayacağımız, grip olabilir bu. Ya da işte pek çok viral hastalıklar var. Uçuk da bunun içinde. Hepsinin nasıl olacağını başından sonuna kadar Allah tayin etmiş. Allah yaratıyor an be an.
Darwinistler şimdi burada da çok kötü çuvallıyorlar. Virüslerin önce oluştuğunu, değil mi? Bakterilerin sonradan oluştuğunu iddia etmeye kalkmışlardı. Hakikaten bunu iddia edemiyorlar. Şundan dolayı iddia edemiyorlar. Orada acayip çuvalladılar. Normalde virüsler canlı değil. Yani sadece bir moleküler bir zarfı var. İçinde DNA'sı var. Genetik maddesi var. RNA da oluyor bazen. RNA virüsleri de var. Fakat organelleri yok hücre gibi. Yani dolayısıyla bir canlı değil o bakımdan. Metabolizmaları yok. Bir canlı hücresine gereksinim duyuyor. Mesela evet, virüsün gidip bir bakterinin içine ya da işte bir insan hücresine yerleşmesi lazım ki kendi kendini çoğaltılabilsin. Dolayısıyla önce virüs onların Darwinist iddialarıyla önce virüs sonra bakteri olamıyor. Önce hücre olması lazım ki sonra virüs ona girip kendi kendini çoğaltılabilirsin. Hı. Bakın bu da değil mi? Darwinizmi yalanlayan, yani her aşamada yalanlanıyor da şimdi aklıma evet. geldi. Bu da yalanlayan mesela bir aşama. Yani orada da çuvallıyorlar. Biraz da Kur'an mucizelerinden bahsedelim mi? Mesela DNA'dan bahis var Kur'an'da. İşaret var DNA'ya inşallah. Bakın DNA genetik tarihinin başlangıcı. DNA yani açılımı bunun deoksiribonükleik asit terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Yani bizim bütün özelliklerimizi taşıyan genlerimizin kısaltma ifadesi. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Bakın, DNA harflerinin yani Arapçasıyla dal, nun, elif Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Bu ayette DNA harflerinin ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Bakın D, N, A. Gördüğünüz gibi Arapçadaki şekliyle. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı ardına ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18. surenin 65. ayetidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865'tir.
Maşallah.
Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da Ra yani Ra, Nun, Elif 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür maşallah.
Ben bunu bilmiyordum. Evet. Yani gerçekten genetik biliminin başlangıcı Mendel'le, Mendel kanunlarıyla beraber evet, hemen ortaya konuyor. 1865'te. Yani bu bir tesadüfi olamaz.
Yok.
Çünkü çok yani. Hassas bir tarih bu.
Evet.
Yani bu bir gerçekten bilinçli bir şey.
Bu tarihleme. En fazla da o ayette evet, geçiyor tabii.
Evet, yani inşallah.
1865, 1865'te başlangıcı.
Ayrıca DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da yine aynı sayıda. Evet. 7 defa tekrarlanması da ayrı bir Kur'an mucizesi.
Maşallah.
Maşallah.
Ya Kur'an'da tabii çok mucizeler var, çok büyük mucizeler. Bunların bir tanesi bile insanın iman etmesi için rahatlıkla yeterli. Zaten evet, Kur'an'ın kendisi maşallah. Yeterli de Allah bunları güzellik olarak yaratmış. Yani evet. bana deseler ki işte evrenin genişlemesi var Kur'an'da. Değil mi? Herhangi birine bana değil de ben iman ettiğim için inşallah. Sırf bu yeterli yani böyle değil mi? O zaman 1400 sene önce bilinmesine imkanı olmayan bir şeyi Allah bildirmiş Kur'an'da. Bu neyi gösteriyor? Kur'an'ı yaratanın da değil mi? Evreni yaratıp onu genişletenin de Allah olduğunu gösteriyor. Çok açık.
Evet.
Yani mutlak sonsuz akıl sahibi bir yaratıcı var demektir bu. Dolayısıyla insanların iman etmemesi de Allah'ın varlığının bir delili aslında. Hı hı. Ya o da bir mucize. Çünkü bir insanın yani mümkün değil Allah'a iman etmemesi değil mi? Evet. Normal şartlarda biraz şuuru olan bir insanın Allah'a iman etmemesi mümkün değil. Yani düşünen bir insan ya bu görüntünün içindeyim ben. Bu görüntünün yaratıcısı var. Ben yaratmadığıma göre mutlaka yaratılmış olması gerekir. Ve Allah vardır. Yani insan hemen bunu farkına varıyor değil mi? Çocukluğumuzda da bilirdik yani Allah'ın varlığını kesin olarak bilirdim yani böyle inşallah. 5 yaşındayken de 4 yaşındayken de insan aklediyor hemen yani böyle karmaşık bir konu yok. Evet. Dolayısıyla inanmayan insanların olması da bir Allah'ın, o da bir iman hakikati. Özel yaratılmış yani. O da Allah'ın yarattığını gösteriyor.
Tabii. Yani çok basit bir soru bu. Kim yapmış? Evet. Yani bunu sorabilmesi, çocuklar bunu sık sık soruyorlar zaten. Çocuk çünkü objektif olduğu için, yani hiç ön yargısı olmadığı için. Ama evrimcilere bakıyoruz, yani ateistlere bakıyoruz daha doğrusu. Kendilerini yani bir evrime de inandıkları yok zaten. Ateist oldukları için, dinsiz oldukları için. Diyorlar ki, kendi kendine oluşmuştur bu diyorlar. Böyle bir mantıksız bir şey öne sürüyorlar. Bir şey kendi kendine oluşabilir mi?
Tabii
bir şey oluşmaz. Yapılırsa vardır. Yoksa yoktur. Allah yaptığı için, Allah yarattığı için var her şey. Kendi kendine olması zaten yani şey açısından, mantık açısından zaten yanlış bir şey.
Evet. Tabii canım yani zaten evrimcilerin yani Darwinizmin saçmalığı tarihin en saçma şeyi. Hocamız demişti evet. bir kere. Yani tesadüfe inanmaları, atomu ilah kabul etmeleri. Yani deseler ki bizi şu dağ yarattı haşa ya da işte şu taş yani o da süper saçma da yani o bile bir daha bir belki bir şey yani daha ne bileyim daha
hiç
diyor yani
hiç olmazsa
daha gösteriyor yani adam tesadüf deyince yani bu kadar rezalet olur yani böyle bu kadar evet, rezil bir şey evet. olabilir. Değil mi? Kendi kendilerini süper rezil ediyor. Zaten tesadüfte üstüne gidince hocam dedi ya biz tesadüf demedik. Ne dediniz? Protein tesadüfen oluşmaz. Peki nasıl oluşur? Tesadüfen oluşur. Yani böyle tam böyle kısır döngü bir deli saçması bir mantığın içerisinde debeleniyorlar.
Evet.
Kendini rezil etmemeleri lazım. Mesela bakın şimdi burada bir pandanın gelişim aşamaları var. Bu Allah'ın çok özel yarattığı çok belli. Bu sevimli canlılar bakın nasıl oluşuyor. Minnacık doğmuş şimdi böyle el kadar bir elde. Gözleri bile daha yeni oluşuyor bakın görüyorsunuz. Maşallah. Özel bakımı yapılıyor.
Panda öyle mi?
Evet. Yavaş yavaş tüylenmeye başlamış.
Gözleri belli olmaya başladı.
Evet maşallah acayip sevimli. Bakın yavaş yavaş pandalık gelmeye başladı üstünde. Kuvaza yerleştirmişler.
İhtimamla büyütüyorlar.
Tabii tabii o şeyde bayağı bir ihtimam göstermişler. Bakın el kadarken birdenbire büyüyüp çok sevimli bir canlı. Zaten işte Allah'ın yaratması çok açık yani.
Oyuncak gibi bir şey yani.
Evet. Çok da sevimliler maşallah. Hem güzel hem sevimliler. Bakın nasıl büyüyerek büyüdü.
Evet. Yani bir şey kendi kendine oldu demek ne kadar saçma bir şey. Şimdi bu bardak kendi kendine oluştu demek ne anlama gelir? İşte bu porselen kendi kendine şekil kazandı. Ondan sonra sonra işte yüksek ısıda kendi kendine pişti, sertleşti. Sonra üzerine desenler, boyalar geldi. Onu çizdi, boyadı. Kendi kendine oldu böyle bir şey. Buna ait hiçbir şey yok yani delil yok. Bir, nasıl kendi kendine oluşmuş olabilir? Bunu destekleyecek bir mantık da yok.
Evet.
Bakıyorsunuz evrim teorisi yine aynı şekilde. Canlı diyor, bir hayvanı ele alalım, bir hayvan türünü. O diyor, at mesela. İşte kendi kendine, o koskoca at, kendi kendine oluştu. Ne demek bu? Yani o yaratılmadıktan sonra kendi kendine oluşamaz ki. Ne dolaşım sistemi oluşabilir, ne akciğerleri, solunum sistemi oluşabilir, ne hücrelerin içindeki eşsiz mekanizmalar, enerji üretimi oluşabilir. Proteinlerin üretimi kendi kendine oluşamaz. Değil mi? Evet. Sinir sistemi oluşamaz. Kas, kemik sistemi oluşamaz. Simetrisi oluşamaz. Gözleri oluşamaz. Kulakları oluşamaz. Tat duyusu oluşamaz. Saydıkça sayarız yani biz bunu.
Tabii zaten yani hani bir temelde proteinin oluşmadığını göstermekle zaten
bitmiyor
hepsi
zaten.
Bitmiş
tabii
oluyor.
Ki.
Çünkü bu saydığın sistemlerde binlerce, yüz binlerce protein rol alıyor. Yani en mesela bir bakteride Escherichia coli isimli bir bakteride 4300 tane gen var.
Evet.
Yani 4300 gen demek ondan çok daha fazla protein demek. Çünkü bir gen birden fazla proteini kodlayabiliyor. 2-3 katı hatta protein kodlayabiliyor. Ki insanda da öyle. Mesela 25.000 tane gen var ama her bir genin içerisinden 2-3 tane ayrı protein çıkabiliyor. Ayrıca bu işte translasyon sonrası yine protein oluşumundan dolayı yaklaşık 100.000'e yakın protein oluşabiliyor.
Ve hepsi de birbirine evet. Pleiotropik etki var biliyorsun. Hepsi de birbirini aslında dengesini sağlıyor. Yani henüz daha çözülemeyen pek çok etkileşim var kendi aralarında da. Bu şekilde yine kendilerini bir arada dengede tutuyorlar ki bunun denklemini açmaya çalışsak çok büyük bir matematiksel denklem olmuş olur. Yani daha doğrusu şu anlama gelmiş oluyor. Hepsi tek bir akıl tarafından, yaratıcı güç tarafından kontrol ediliyor ve yaratılıyor. Nasıl bir şekilde? Kusursuz bir şekilde. Maşallah.
Evet. İşte öyle milyonlarca çeşit canlı var. Bakın sevimlilikleri böyle. Bunları bir gösterelim seyircilerimize de. Sevimler.
Evet kediyle maşallah.
Köpek yavrusu birlikte.
Bunlar da böyle. Yukarıdan verecek bir şeyi bekliyorlar. Galiba.
Evet. Çok tatlılar maşallah. Bu da oturmuş akvaryum mu seyrediyor?
Evet.
Uzanmış.
Göbüşü taşmış.
Çamaşırlığa yatmış böyle.
Onu da kız gibi süslemişler.
Süslü kerata. Hepsi kümelenmişler. Bakın ne güzel ayıların
evet.
Yavrularını almış üstüne. Sevimli.
Hangisi daha sevimli?
İkisi de çok sevimli maşallah. Hakikaten.
O da yavru evet.
Maşallah.
Köpeklerinde sadık hayvanlar bayağı maşallah.
Vay vay vay vay.
Neyse arada cam var değil mi? Yoksa evet,
karşılıklı şey gösterileri.
Bir şey ortam sağlamak yanlış olur.
İnşallah. Bu işte ayrı zamanın özellikleri inşallah. Mehdi döneminde bütün vahşi hayvanlar bir arada bulunabilecek inşallah. Hadislerden o şekilde anlıyoruz. Vahşi hayvanın ehilleştiği bir dönem bulacak.
Evet, sahipleri de seviyor. Onlara iyi bakıyorlar. Güzel bakıyorlar.
Evet.
Sahipleri.
Maşallah.
Zaten yani şefkat göstermemek mümkün değil. Yani böylesine sevimli bir canlı. Allah özellikle sevimli yaratıyor ki şefkat olsun karşı tarafta. Bakıma muhtaç olduğu için. Yoksa ne böyle sevimli kalırlar.
Evet.
Hastalıklı bir hale gelirler Allah korusun. Allah şefkati de özellikle yaratıyor.
Evet. İnsan hakikaten acıma hissiyle karışık bir sevgi duyuyor böyle.
Evet.
Nasıl bakıyor civcivlere? Ama dokunmuyor tabii. Bu da bir güzellik yani. Mucize böyle maşallah. Evet. İşte Allah'ın yaratma sanatı tabii. Her şeyde kusursuz bir yaratılış var. Yani maşallah. Allah diyor zaten. Nereye gözünüzü çevirseniz şeytandan Allah'a sığınırım. Bir çatlaklık bulamazsınız diyor.
Eksiklik yani yok, eksiklik çatlaklık yok. Evet. Tabii.
Bakın her şey mükemmel. Yani nereye baksak. Bağışıklık sistemine bakıyorsun öyle. Genetiğe bakıyorsun öyle. İşte canlılara bakıyorsun. Her birinin mükemmel sistemlerle donatılmış. Hı hı. Suyun altında yaşıyor. Suydaki oksijeni alacak çok özel sistemleri var. Çok evet. Özel yani yaratılış. Değil mi? O işin yaratılmış. Kara canlısına bakıyorsun tamamen farklı bu sefer. Havadaki oksijeni kullanıyor. Onda akciğeri var. Hı hı. Apayrı bir yapısı var. Hı hı. Yani her tarafta...
Her tarafta bir düzen var. İntizam var değil mi?
Evet.
Yani tesadüfe kesinlikle yer yok. Çünkü öylesine kompleks sistemler ki... Bir Boeing 747 uçağı bugün işte düzenli olarak bakımı yapılmadan uçabiliyor mu? Hayır. Onun için de ayrıca pilot da var ki. Yani 3 tane pilot var. İkisi biri birinci pilot, ikinci pilot bir de uçuş mühendisi oluyor. Artı onu yerde hazırlayan mühendisler var. Teknik bakımı üstlenenler var. Nasıl kompleks bir yapı? Bütün bu sisteme, bütün canlılık sistemine baktığımızda yani bu sistem milyarlarca insan. Hepsi kusursuz olarak çalışıyor. İşte bunu takdir etmek lazım. Yani Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir etmek gerekiyor. Bu da inşallah öğrendikçe, Allah'ın ayetlerini öğrendikçe, Allah'ın nasıl yarattığını, detaylarını bildikçe, öğrendikçe takdir edebiliyor insan inşallah.
Evet. İşte bilim de buna vesile oluyor. Ve Allah Kur'an'da bilimi farz kıldığını görüyoruz. Mesela bu şekilde Kur'an'da baktığımız zaman şeytandan Allah'a sığınırım. Allah... Kur'an'da ancak alim olanların Allah'tan işleri titreyerek korkacaklarını söylüyor. Bakın diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Kulları içinde ise Allah söylüyor inşallah. Allah'tan ancak alim olanlar içi titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Bir başka ayette Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığını adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan ondan başka ilah yoktur. Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Bakın ilimde derinleşenler. İşte bu bilim ne oluyor? Yani insan bilim yaparak derinleşebilir değil mi? Alim olur ve Allah'a korkusunun artacağını söylüyor Allah o şekilde İnşallah. Değil mi? Alim olanların Allah'tan içleri titreyerek korkacakları bildiriliyor. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar işte bunlar... Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.
İnşallah.
Yani Allah hep derin düşünmeyi, araştırma yapmayı teşvik ediyor. Mesela diyor ki Allah, üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Demek ki bakmamız gerekiyor. Nasıl olacak bu? Astronomi bilimiyle oluyor değil mi? Fizik bilimiyle oluyor. Yani bilimle oluyor neticede. Hı. Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiften... nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir.
Evet.
İşte bilim yapmak değil mi? Bu şekilde hikmetle bakan bir iç göz Allah'ı zikretmek, anmak için bir vesile oluyor. Allah'ı tesbih edip yüceltmek için.
İnşallah. Küçük çocuklar olur. Hani böyle 2-3, 4-5 yaşlarındayken devamlı soru sorarlar. Bu nedir? Bu niye böyle? Bu niye şöyle? Hep devamlı böyle soru sorma durumundadırlar. çevreye bazen hatta böyle rahatsızlık boyutuna varır. Çocuğu susturmaya çalışır annesi. Yani öyle olmak lazım. Zaten her şeyi sorgulamak lazım. Bu niye böyle? Allah bunu nasıl, yani bu nasıl yaratılmış? Bu nasıl ortaya çıkmış? Bunun sebebi ne olabilir? Hep böyle bir araştırmacı gözle bakmak lazım, değerlendirmek lazım etrafı. Yani sormak, araştırmak, doğrusunu bulmak. Ondan sonra tabii ki insan doğrusunu öğrendikten sonra tabii ki doğruya göre hareket edecektir. Tabii ki sağlıklı düşünen bir insan için bu geçerli. Bütün bunlara rağmen doğruyu araştırıp bulduktan sonra hala kalkıp nefsine uyuyorsa ve gerçekleri göz ardı ediyorsa tabii o da ayrı bir Allah'ına ait olmuş oluyor.
Evet, Allah zaten bakın düşünmeyi hep emrediyor Kur'an'ın her yerinde, değil mi? Bu şekilde mesela başka bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Hakikaten göklerin ve yerin yaratılışında, değil mi?
Evet.
Gece ile gündüz, yani dünyanın dönüş yönü, ekseni, işte güneş etrafındaki turları, hepsinde Allah'ın yaratılış delilleri var. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Bakın müminler demek ki ayaktayken, otururken, yan yatarken. Yani her zaman, değil mi? Yatarken, evet, ayaktayken, otururken, her durumda Allah'ı alıyor.
24 saat.
Tabii. Evet. Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Bakın Allah düşünmeyi emrediyor yaratılış konusunda. Değil mi?
Evet.
Ne zaman? Ayaktayken, otururken ve yatarken. Yani her durumda, değil mi? Evet. Yemek yerken, bir şey yap, bir iş yap, meşgulken, şey ederken hep Allah'ı anmak ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. İşte bakın boşuna yaratılış yok. Hiçbir, evet, şey boşuna değildir. Değil mi? Bütün bu bilimsel gördüğümüz canlılardaki sistemler, bilimsel veriler, hiçbir şey boşuna değil. Allah bize sonsuz aklını gösteriyor, sonsuz hikmetini, değil mi? Sonsuz sanatını ortaya koyuyor.
İnşallah.
Ve bu şekilde diyor Allah, içi alim olanlar, yani bunları öğrenenler, daha fazla bilenler daha fazla korkarlar diyor. İçi titreyerek korkarlar diyor. Yani bu bizim Allah'a korkumuzu, sevgimizi, yakınlığımızı artıracak bir vesile bilim olmuş oluyor. Evet, yani bilim o zaman Müslümanlar üzerine farz olmuş oluyor. İnşallah. Kısa bir aramız olacak. Daha doğrusu şöyle, evet, yapalım. Biraz daha anlatıp bir iman hakikati daha gösterip bitirelim ondan sonra.
Tamam, ara vermeden o zaman. Evet,
evet.
İman hakikatleri varsa onları gösterip bitirelim.
Mesela bakın burada darbeyle çalışan bir mantis var. Onu görelim. Hakikaten çok özel bir durum. Bakın görüyorsunuz gözlerini.
360 derece dönebilen,
evet,
gözleri,
evet, her
var.
Her tarafa gözlerini çevirebiliyor.
Allah diledikten sonra bu şekilde de yaratabiliyor.
Evet.
İlle de göz çukurunda sabit olacak diye bir kural yok.
Çok sevimli bir tip. Şimdi yengeç burada.
Evet.
Bu da geliyor, yaklaşıyor şimdi.
Mantis, öyle mi?
Evet. Gözleriyle bakın. Çok da sevimli maşallah. Ne güzel yaratılmış. Bakın küçücük peteksi göz yapısı var. Çok özel bir göz yapısı. Hı hı. Şimdi bu da tabii sert kabuğu olan bir canlı. Bakın onu aynı zamanda çok özel bir tarama göz sistemleri, yüzlerce böyle minik petekler oluştuğu için ve bunları da
hiçbir
ayrı
ayrı
yönü hareket ettirebildiği için,
evet,
çaprazlama yöntemiyle hedefe kilitleniyor. Bakın şimdi avını nasıl yakaladığını göreceğiz. Bir camın altına saklandı bakın. Tokmak gibi bir yapı var üzerinde. Bakın bu kalkülden oluşuyor. Sertleşmiş bir yapı. Hı-hı. Bunu cama vurduğu anda bir anda patlatıyor. Ki bunu suyun altında yapıyor. Yani düşünün ne kadar büyük bir güçle ve süratle hareket ettiriyor.
Evet,
hakikaten
maşallah.
Mermi gibi çaktığı zaman bu şekilde camı da kırıyor. Hatta o kabuklu hayvanların kabuklarını da kırarak avlanabiliyor.
He.
Bakın bu yapı. Sert tokmağımsı bir yapısı var üzerinde.
Evet.
Çok yengeçler, sert bir darbe vuruyor, evet. Bakın yani yengeçler, parça parça etti. Gördünüz mü,
evet,
camı?
Yengeçler yani kalın, onları koruyan kabuklarına güvenmiyorlar,
evet,
artık.
Maşallah.
Yani,
bunlar da Şifak isimli böyle lemur maymun. Lemur'un bir cinsi daha doğrusu. Bakın son derece dikenli bir ağaca tırmanıyor. Yavrusunu da almış yanına. Çok dikkatli bir şekilde. Her tarafı diken bu. Bakın görüyorsunuz. O dikenlerin, evet, arasında. Ve oradan besleniyorlar. Yavrusu da onunla birlikte. Kuyruğuna tutunuyor onu. Sevimli. küçücük bir şey. Ama dikenlerin üzerinde yürüyor maşallah. Burada besleniyorlar.
Onların yapraklarını yiyorlar.
Evet. Normalde fakat bunlar o kadar hızlı hareket ediyorlar ki biraz sonra gösterecek böyle. Ağaçtan ağaca atlama hızları yani tahmin edilemeyecek kadar çok süratliler maşallah. Allah çok özel bir şekilde yaratmış böyle yapılarını.
Yine dikenleri batmadan.
Evet, dikenleri de batmıyor. Bakın orada besleniyor. Bakın şu sürati görüyor musunuz? Bakın şimdi daha net gösterecek. Bakın. Bakın daha konarken aynı anda fırlayabiliyor.
Evet maşallah.
Çok süratli hareket edebiliyorlar. Şimdi ağır çekim gösterecek. Bakın geliyor. Konduğu anda tekrar fırlayacak. Bakın gördünüz mü? Maşallah. Hmm. Ağır çekim bu yani. İşte tabii bu Allah'ın yaratma mucizesi yani değil mi?
Evet maşallah. Lemur.
Her canlı böyle farklı özelliklerle donatılmış. Biraz önce gördük işte mantisin özel bir sistemi var böyle. Çok şiddetli bir darbeyle değil mi? Avlanıyor. Bunun hareketli, süratli hareket etme sistemleri. Yani nereye baksak mükemmel bir yaratılış görüyoruz böyle. Detaylarda daha da ihtişamlı. Baksanıza kolay mı bu hareketleri yani değil mi? Çok zor. Metrelerce havada uçarak ağaçtan ağaca atlayabiliyorlar. Ve hiç ıskalamıyorlar yani normal. Çünkü Allah o şekilde yaratmış bunları. Normalden değil mi? İnsan böyle bir ağaçtan bir ağaca bu şekilde atlasa eli kolu kopar. Yani bileği çıkar, kolu çıkar anında. Evet. Özel kavrayacak şekilde bakın elleri ve ayakları. Ağaç dalları kavrayacak şekilde yaratılmış. Maşallah.
Maşallah.
Evet. Bu gecede bir programın sonuna geldik.
Tamam.
Senin söyleyeceğin son sözlerini alalım.
İnşallah Allah'a tesbih etmek bizim amacımız. Yeryüzüne inşallah Allah bizi Allah'ın adını yüceltelim diye, Allah'ı analım diye gönderiyor. Allah'a gerektiği gibi takdir edelim diye gönderiyor. İnşallah biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bilim de bize en güzel verileri sağlamış oluyor. Evet. İnşallah.
Allah farz kılıyor bilimi. Gördük tamam. Yani ayetler. Daha çok ayet var da hepsini okumadık şimdi. Hakikaten Kur'an bir kere bilime yol gösteriyor ve Kur'an'da Allah bilimi farz kılmış. Bu şekilde zaten bakın Darwinizm de bu şekilde yıkıldı. Hocamız hızlı vesile etti Allah. Değil mi? Bilimi kullanarak yani bilim normalde Allah'ın varlığını tabii ki tesbih ediyor. Bilimin Darwinizm olur mu? Yani ne alakası var o saçma sapan pagan felsefesi ateizmi diye. Onu kullanmaya kalktılar fakat bilimin altında kaldılar elhamdülillah.
Ancak kendi evet. Aralarında... İşte içki sofralarında bahsedebilecekleri bir konu. Sarhoş kafalar, sarhoş kafalarla ancak bunu konuşabiliyor.
Evet.
Akıl başında insanların konuşacağı konular değil yani. Evet. Tesadüf gibi saçma sapan şeyler.
Tabii müminin de imanını arttırdığı için onu mutlaka tavsiye ediyoruz. Bakın harunyahya.org sitesine girsinler. Değil mi? Oradaki kitapla 300'den fazla kitap var. Yüzlerce dokümenter film var. Yani mükemmel filmler. Biz de onları seyrediyoruz. Onların evet. Görüntülerini zaman zaman gösteriyoruz burada. Bu anlattıklarımızı hep hocalarımızın kitaplarından Allah razı olsun. Bizi de yetiştiren o. Bunları okuyun, okutturun değil mi? Kitap alın, ücretsiz dağıtın. İnşallah o filmleri alın, etrafınıza gösterin. Hem çok büyük sevap olur hem de bunu yapanın imanının artmasına vesile olur.
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler. İnşallah.